Erdoğan merhaba. Ben Nuri Erdoğan.
Ben Mert Eko.
Gündemin perde arkasında kalmış konularını konuştuğumuz podcast serimizin 18. bölümüyle devam ediyoruz. Bu haftanın önemli konularıyla başlayalım, önemli olaylarıyla. Hemen hızlıca sana sorayım. Bu Netflix'teki Bir Başkadır dizisi çok gündem oldu. Ben yoğunluktan izleyemedim açıkçası ama her ana sayfamdaki meme'de onu görüyordum. Sen izledin, nedir yorumun?
Ben de uzun süre izlemedim aslında. Böyle bir hafta kadar Twitter ana sayfamda izlemiş kadar oldum en azından karakterler için dönen mimlerden. Anlıyordum hangi karakter ne yapıyor ne diyor. Dedim en son izleyeyim artık. İzlemeyecektim normalde. Çok popülerdi. Ben popüler işe çok şey yapamıyorum. İlk başlarda ısınamıyorum. Vallahi öyle anlatıldığı kadar bir politik karşılığı yok. Ben Yalın Alpay'ı dinledim. Filmin çok güzel bir analizini yapmıştı. Tavsiye ederim herkese dinlemesini. Tam bir sanat filmi diyordu. Ben de öyle hissettim izlerken. İlk bölümlerde diyaloglar üzerine dönen böyle karakterlerin kurgusu üzerinden dönen çok güzel birkaç bölüm var. Sonra ilerleyen bölümlerde klasik biraz Netflix hassasiyetçiliği var ya, her şeye de değinelim azar azar. Biraz bana o gayri samimi geldi ama genel olarak kıytırık holding entrikalarıyla dolu 3 saatlik dizi izleyeceklerine insanlar bunu izleseler keşke. 8 bölüm yani, aktı gitti yani.
Yani Netflix'in bizim dizi sektörüne bu dönüşümü yaptırtması beni gerçekten etkiliyor. Diğer girişimleri de bence başarılıydı.
Yani yaptırabilir mi? O da biraz meçhul ama dizi saat süreleri de gitgide uzuyor. Tabii o da başka bir, yani o başka bir alıcısı olan sektör, bu başka bir alıcısı olan sektör şeklinde evrildi. Gerçekten o 3 saatlik dizileri izliyorlar herhalde insanlar.
Var bence uzun vadede devirebilir. Yani ben Netflix'in bu kadar evlerin içine girmesini belki pandemi döneminde olmuştur. Hani şeye şaşırdım ben. 12 Kasım'da çıkmış dizi 15 Kasım tarihinde herkes yorum yapıyordu. Yani belki ya çok biraz hızlı bir şekilde belki tanıtım başarılı oldu bilmiyorum ama en azından daha genç
bizdenlik havası
takip eden kitlelerde evet.
O bizdenlik havası insanları çekmiş anladığım kadarıyla. Bence hiç öyle bir olay yok. Hani bir işte toplum mozaiğini yansıtmış, şey yapmış falan. Hiç ben öyle diziye güçler yüklenmesini de anlamıyorum. Yapan adamların da derdinin bu olmadığına eminim. Ama sanırım insanlar
abi bizim
görmek istediklerini kadar istediler.
Öyle yorumluyorsun. Ben evet, izlemedim ama yani bizim kendi dizilerimizde biraz normal günlük hayatımızdan çok yabancılaşma var. O dediğin görmek istediğimizi izleme kısmı belki bizim normal dizi sektörümüzü daha çok şekillendirdi son dönemde. O yüzden insanlar hemen bir şekilde kaçmak şeyleri çok beğenmeye başladı. Bilmiyorum, öyle de olabilir.
Olabilir. O da mı? Ya ben bilmiyorum. Ben böyle Netflix'in herhangi bir yapıtına çok önemli sorumluluklar yüklenmesini anlamıyorum ama ben diziyi çok beğendim genel olarak. Bir başka önemli konu, geçtiğimiz günlerde Diego Armando Maradona'yı kaybettik. Bir kısma göre dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu ama tartışmasız en iyilerinden biri. Ve bu da spor dünyasını çok etkiledi. Biz seninle bir yayınımıza da 2020'nin bize yaptıkları diye bir giriş yapmıştık. Hatırlıyor musun bilmiyorum.
Evet, evet.
Kobe Bryant'la başlamıştı. Hani başında Kobe, sonunda Maradona şeklinde gidiyor.
İkisi de aslında Covid'in dışında yani olan bir ölümdü. Covid'le alakası olmayan, 2020'nin diğer bizden götürdüğü iki önemli sporcuyla bizi etkileme sebebi tabii genç yaşta vefat etmesi, yani bir şey, ani kalp krizi, Kobe'de helikopter kazasıydı. Bu tarz şeyler evet insanlar çok duygusal anlamda etkiliyor. Siyasisinden eski futbolcularına, oyuncularına herkes tabii paylaşıyor. Herkeste bir anısı var. Çünkü bu Maradona mesela özelinde milli takım kariyerinde ve dolayısıyla dünya kupalarında daha başarılı olmuş. Oralarda yani o organizasyonları simgeleştiren isimlerden biri. Dolayısıyla hani dünya kupası dediğin nedir? Senin en iyi futbola ilgilenmeyen anneannenin, babaannenin bile izlediği bir şey, bir orada şey olduğu zaman o yüzden global bir figüre tabii dönüşüyor. Açıkçası bizim için bir üst jenerasyon tabii onun. Aslında futbol için önemini daha iyi belki
evet,
biliyor.
Bizden sizin önceki ve ondan önceki ama jenerasyon. Bizden önceki iki jenerasyonun şey ya, mesela onlara şeyi anlatamayız. Bizce Messi daha iyi, Ronaldo daha iyi anlatamayız. Aha. Tartışmıyorlar bile Maradona'nın futbolculuğunu. Hani insani olarak çok iyi belki diyemezsin ama futbolculuk tartışılmıyor.
Tabii. Evet, insan gençliğinde izlediği şey daha çok önemli. Mesela işte ben Mehmet Demirkol'la Kaan Kural'ın tartışmasını izliyorum işte. Orada işte LeBron sence yeni Michael Jordan'ı geçer mi falan filan diye. Kaan Kural tabii hep izlediği için hani düzenli olarak hala devamlı bir şekilde diyor. Evet yani şunlar şöyle, şu açıdan LeBron daha iyi, şöyle olabilir hakikaten falan diye böyle söylüyor. Mehmet Demirkol diyor ki direkt ya Michael Jordan hep en iyisi canım, onu hiç tartışmayalım falan. Hani o çünkü şey, o gençliğinde onu izlemiş.
Orada
onu
kalmış değil yapmış. Mi?
Aynen, o orada kalmış.
Maradona'da yani, da var. Bir de Maradona'ya büyük misyonlar yükleyen insanlar var Twitter'da. Bu romantikliği de anlayamıyorum. Yani evet, Maradona'nın siyasi görüş olarak sola yakın olduğu, işte Castro'larla görüştüğü, anti-Amerikancı bir adam olduğu ortada, tamam da işte İngiltere'ye attığı gol Falkland'in revanşıydı. kapandı. Yok bilmem ne şeydi. Böyle hani bir azizleştirme ölünün arkasından. Bilmiyorum başka memleketlerde bu kadar yaşanıyor.
Abi,
bir romantizmdir ben... gidiyor ona da çok sinir oluyorum. Bu Maradona'nın yani, ne futbolculuğunu ne şahsını büyütür.
Ya ben bir de hani uyuşturucu işinden çok muzdaripti yani. Bu kalp krizi de ondan bağlantılı. Yani özel hayatı. Ben de biz futboluyla öne çıkması gerekiyor. Diğer alanlar hiç romantik değil bence. Yani üzücü bir de ben şeyi gördüm. Ona da çok sinirlendim. Adam şimdi tabii Arjantin'de 3 gün milli yas ilan edildi. Ve başkanlık sarayında işte naaşı duruyor orada. İşte insanlar gidip naaşa bakmaya çalışıyor falan. Şeyi görebilen bu kadar ünlü olunca bir de defin işleriyle görevliler mezarı açıp fotoğraf çekilmiş ve bunu ya paylaştılar. Yani bayağı belki görmüş görenler vardı.
Ya bu kötü.
Korkunç yani. Yani genel dünyada bir sınırı olması lazım dedirtiyor yani insanlar.
Ben bu pandemi zamanında FIFA eski maçların 90 dakikalık versiyonunu yayınlamıştı. İtalya Arjantin maçını izlemiştim. İtalya Dünya Kupası. Orada harbiden anlıyorsun. Gerçekten İtalyan taraftarlar Maradona'yı destekliyorlar. Oradaki Napoli'li İtalyanlar. Çok yani dünyada bu başka bir oyuncu böyle bir şey yapmış olamaz herhalde. Böyle bir şeye neden olmuş. Bir önemli mevzumuz daha var. Geçtiğimiz günlerde yaşanan faizler arttırıldı Türkiye'de. Günden bir anda ekonomiye döndü tekrar. Bununla ilgili değerlendirme yapmaya gerek yok. Bizim kendimize referans vereceğiz. Yine 3. videomuz olan para bölümüne dinlerseniz faiz artınca ne oluyor, azalınca ne oluyor, 3 aşağı 5 yukarı anlaşılır diye umuyoruz. Ve şimdi bu hafta Nuri ile bu kaydı yapma sebebimize gelelim. Eğitim konuşmak istiyoruz. Eğitimin nesini konuşmak istiyoruz? Aslında genel olarak Türk eğitim sisteminin yeterlilikleri ve bize göre aslında büyük yetersizlikleri. Ama biraz konuşmamızı böyle kalitesiz 3. sınıf eleştiriler yerine yapıcı olmak üzerine kurgulayalım dedik. Sanki hayali bir çapraz sorgu ülkesinin 2 tane Milli Eğitim Bakanı olarak biz atanmışız. Ve modelimiz de Türk eğitim sistemini eleştirerek nasıl yapıcı, nasıl iyi hale getirebiliriz olacak. Bu şekilde başlayalım istersen. Ben bu konuyu seçmemizin sebebi de hani hem bu bir gerçek ki Türkiye'de eğitim anlamında bir yerlere gelinebilecekse iyi bir noktaya gelmişiz. Değerlendirecek cüreti buluyoruz kendimizde. İkincisi ne tartışırsan tartış. Hani bugün en basitten futbol bile tartışsan altyapı sorunu, eğitim sorunu diyorsun bir yerde tıkanıp. Ne tartışırsan tartış başka alanlarda da eğitimsizlik, cehalet, şey hep böyle gidiyor. Dönüp bir de bunu konuşalım istedik. Biraz şeye benzedeceğim. Cem Doritos reklamlarının sonunda eğitim şart diyordu. Böyle her şeyin sonuna o denilmiş gibi. Aklıma o geldi.
Ben şöyle başlayayım. Hep her şeyin başarı sıkıntısı eğitim. Yani bizden her sebebi eğitim uzun dönem plan gerektiren bir iş. Yani sen bugün yapacağın herhangi bir yatırımın sonucunu 15-20 yıl sonra alıyorsun. Bizim ülkemizde genelde her şey çok kolay unutuluyor ve o yüzden yapılan yatırımlar da kısa dönemli şeylere yönelik. Yani o an bir tablet, herkes tablet almaya çalışıyorsa bu çok iyi olacak diye hemen bir tablet dayayalım öğrencilere. Bu iyi olur mesela. Bundan yani kısa vadeli bir mesela bakış açısı da yürütülüyor bence de işler. Gerçekten herhangi bir konuda bu olabilir. Yani müfredat olsun öğretmenlere verilen eğitim ne olsun. Ve yani tabii bir plan yapacaksın. 15-20 sene tabii bekleyeceksin diye. Bunu da sürekli duruma göre yenilemen lazım. İşte Finlandiya'nın yaptığı şey bu. 4 senede bir bunu yani büyük ekonomi planı açıklar gibi eğitim planı açıklar. Yani 4 senede ne değişti? Önümüzdeki 4 sene için neleri değiştirmemiz lazım? Uzun dönem eğitimden beklenti ne olacak? Hani şey nereye gidiyor gibi.
Yani ya o zaman senin bu dediğin alanla başlayalım. Biz şimdi eğitim olarak ya en azından biz uydurmuyoruz. PISA diye testler var. OECD'nin yaptığı o testlerde Türkiye başarı oranları aşağılarda, bayağı aşağılarda. Demek ki geri kalmış bir ülkeyiz bu alanda. Bu kötü bir şey ama bunu itiraf etmek önemli bir şey, en azından fark etmek. Peki bugün eğitim alanında ileri Finlandiya, işte İsveç, Norveç veya Macaristan gibi ülkeler 20 yıl, 50 yıl, hadi en kötüsü inşallah o kadar da değildir, 100 yıl önce bu durumlarda mıydı? Yani buralara yani bu gidişat yaşanması gereken bir gidişat mı?
Evet, yani bu da şimdi en önemli ölçütlerden biri yani dünya bakıldığında eğitim sisteminde ortalama eğitim süresi. Yani bizim ortalama eğitim süremiz şu an 8 yıl. 2002 yılında bu 5 yıl falandı, yani daha da yani düşüktü. Bu şu demek yani şu an bizim nüfusumuzun ortalaması ortaokul mezunu oldu daha yeni. Yani ortalamamız ortaokul mezunu yapıyor. Bu kalitesi falan tabii çok önemli ama daha kaliteye gelmeden önce ne kadar süre eğitim aldı direkt elimizde hani kalite ölçmesi zordur ama bu hazır bir ölçüm var elimizde. Yani mesela Avrupa'da nasıl 13-14 yıl. Ve işin şey tarafı İsveç'te falan 100 yıl önce de böyle. Yani 100 yıl önce de ortalama eğitim süresi 9-10 yıl civarlarında. Bizde okuma yazma oranı bile %1'de. Yani bu biraz şey hani geçmişin getirdiği tabii bir yük var yani. Çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Yani Cumhuriyetimiz sağ olsun grafiğimiz çok hızlı bir şekilde yükselmiş ama daha hala En basit metrikte bile gerideyiz.
Bizde biraz içi boş gelişme de var ama yani. Hani binayı yaptım, hocayı atadım. İşte her okulla akıllı ekran koydum, yazılımını verdim. Tamam, gerisi kolay gibi. Hani girişte dedim ya, futbolda, sporda da. Bu benzer konu orada da hani. O altyapıdan oyuncu yetişmiyor. E biz ne güzel statlar yaptık, ne güzel işte şey yaptık, yer yaptık. Takımlara yüksek yüksek paralar kazandırıyoruz, şey yapıyoruz. Halen nasıl çıkmıyor? Oyuncular tembele geliyor en son laf, biliyor musun? Tamam, oyuncular tembel de 80 milyonların hep tembeline bir denk geliyorsun. O da başka bir şey. Yani biz üst yapıyı daha şaşalı yapıp altyapıyı hiç yapmıyor gibiyiz. Hani hocaların kalitesi, öğretmenlerin yani onların verdiği eğittiği müfredatların kalitesi, içeriğin önemi. Biraz konudan konuya atlıyor gibi olacağım en başta ama her zaman söylenir bu. Bizim ilkokul lise müfredatımız Avrupa'daki dengi ilkokul ve liselere göre daha yoğun, daha ağır, daha bilgiye dayalı. Ama başarı oranına bakınca da oralar daha başarılı görünüyor. En azından bu bahsettiğimiz testlerde. Demek ki daha çok verince, müfredata daha çok bilgi yükleyince daha kalitelisi çıkmıyor. Bizdeki ilk yanılgılardan biri bence bu. Yüklenin, tamam onu da koyalım. Öğrensin çocuklar. Hadi ona da bina yapalım. Şuraya da şunu açalım. Yeter ki daha fazlası faydalansın. Sanki bu yanlışmış.
Sanki ya şey amacına göre değişir. Yani sen sisteminde hani öne çıkacak belli sayıda öğrenciyi mi almak istiyorsun ve geri kalanlar hani trende ne olursa olsun deyip geride mi bırakıyorsun? Yani yoksa ortalamayı yani tüm halkı en azından belli standart seviyede bir eğitim seviyesine getirmek mi istiyorsun? Yani senin o arttırmanın tek sonucu, derin bir fiyat koymanın tek sonucu birileri bunu yapabilecek olan %1'lik, %2'lik öğrenciler yapar, gerisi elenir gider. Zaten hani beklenen sonuçta bu olur bir şeyi arttırdığın zaman. O yüzden olması gereken hani o %1-2 çok iyi öğrencileri bir yere ayırıp ona o yoldan, yani o ayırmayı en baştan yaparsan, yani o eğitim süreci bittikten sonra o ayırma olmamalı. Yani o ayırma süreci, eğitim daha çok başlarında olmalı ki kime ne, nasıl eğitim verdiğini bilesin. Ona göre de aradaki mesela toplumu daha yukarı çıkaracak şeyi müfredata dayayarak gerçekleştirmezsin mesela.
Şimdi tarihine. O zaman öneri yapmaya başladık yani. Evet. Kanun koyucu rolünü üstlendik, tamam. Eleştiri bir olarak ortaya koyduğumuz şey müfredat alır. İki olarak ortaya koyduğumuz şey ağır müfredat herkese veriliyor. Şimdi bunu, anladın mı?
Evet, şimdi somutlaştırırsak mesela öneriyi, yani benzer örnekleri var zaten. Ne yapılıyor mesela Avrupa'da? 4. sınıfın sonunda öğretmen, geçeye de gelelim yani öğretmenlerin kalitesine ve onların o karar verebilme yetisine. Diyor ki kardeşim senin çocuğundan bu olur, ona şunu yaparsak daha iyi olur diye. Ve veli de bunu dinliyor. Yani büyük ölçüde diyelim en azından. Ve ona göre işte sen fen lisesine gideceksin, sen şuna gideceksin falan. Bu 4. sınıfta başlıyor ilk tercih. Ha, sonrasında da tabii ki çıkış yolları şeyler var tabii insanlar. Burada çok temel en basit eğitimi yani şeyi kastediyoruz. Yani bir uzmanlık alanı seçme falan değil tabii ki. Onun için de yine aynı şekilde yüksek öğretim kısmına değiniriz. Evet, ama bence bu
daha ilkokul ve lise aşamaları için.
Bizde kesinlikle olmayan bir şey. Yani bizde hani 12 senelik müfredat herkes aynı. Herkes aynı şeyler alıyor 12 sene boyunca. Şimdi seçmeli ders kısmına da geliriz. Yani o çok ufak bir problem. Yani 12 sene boyunca Türkiye'de yani en başarılı %1 de en başarısız %1 de aynı şeyden sorumlu değil mi? Yani ben böyle bir devlet liseleriyle en şey özel liseyle, en kötü düz liseyle diyeyim. Yani en matematik lisesi hepsi aynı.
En azından şey, merkezi bir sınav yapıldığı için ve herkes aynı sorular sorulduğu için günün sonunda. Hani okul sınavları farklılaşsa da devletin sana sorduğu soru herkes aynı. Yani bu benim anladığım bir hani bir laf vardır ya, bir odadaki en aptal insan kadar o odanın zekası. Yani bir odanın zekası odadaki en aptal insan kadardır gibi. Yani burada aptal aşağılama anlamında değil, yanlış anlaşılmasın da. Sen ya bilmiyorum, ben bu şekilde düşünüyorum. Biraz daha eğitimde elitist yaklaşıyorum. Herkese aynı şeyi verirsen en kötü alıcı seviyesine göre düzenlemede ayarlamanı yapmak durumundasın. Yoksa onu kaybediyorsun ve devlet kaybedemez. Bir kişiyi bile kaybetmek demek, eğitim sisteminden kaybetmek demek, işsizlik olarak, maliyet olarak, suç oranında artış olarak sana geri dönüyor. Devlet kaybedemeyeceğini bildiği için onu da kazanacak şekilde işte bu sefer de verimi düşürecek. Yani iyilerin, tepedekilerin verimini düşürecek şekilde ayarlanıyor sistem. Ayarlanmak durumunda oluyor. O zaman birinci önermemiz, revizyon, reform talebimiz, müfredatın segmente edilmesi ve öğrencilerin daha erken yaşlarda beceri ve ilgi alanlarına göre yönlendirilmelerinin yapılması. Bu yönlendirmenin yapılmasına katkısı olan önemli ayaklardan biri de evin içi. Yani eğitim sadece okulda olan kısım değildir. İstersen biraz oraya geçelim.
Evet, yani benim görüşüme göre yine ailenin zorlaması olmadan derslerini takip etmesi gerektiğini idrak edebilecek öğrenci yine çok değildir. Yani %5'tir, 10'dur, 15'tir. Hani senin bir şekilde evden de zorlayıcı fiyeden konuşursak tam tersine çalışmak zorunda olan çocuklar işte görüntüsü de çıkıyor hep sürekli işte pazarda annesinin yanında bir şey satarken bir yandan ödev yapmaya çalışıyor falan filan. Yani bunu yapabilen kişi çok azdır mesela. O yüzden bir şekilde ailenin de şey yapması lazım. İttirmesi lazım. Yani en şey tabiriyle. İşte şeyler var. Yurt dışında şey konuşuluyor. Harçlık vereyim okula git ödev yap falan filan. Hani böyle şeylerin arttırdığı söyleniyor. İşte yani burs. Şunu yaparsan burs olacak falan filan gibi. Bu biraz daha belki daha üst seviye şey için geçerli de. Yani daha hani faydalı olabilir yani. O yüzden muhakkak aileyi de katması lazım. Hani bu biraz arttı sanırım günümüzde. Öğretmenlerin bir de ailelerle görüşmesi, onlara bir şeyin önemini anlatması. Yani öğretmenler yolu ulaşabilirsin bence. Öbür türlü zor. Ama sonunda şeyler de tabii. Bilgilendirme çalışmaları da devletin değerli. İşte baba beni okula gönder falan. Yani orada kadın erkek eşitliğini arttırmaya yönelik ama bir yandan da genel olarak toplumu bilinçlendirmeye yönelik bir çalışma. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum.
Ben biraz şey düşünüyorum. Bu noktada dediklerine katılıyorum, evet. Bir yandan da sanırım eğitim politikalarımızda durmadan sayıyı arttırıcı. Örneğin üniversiteler için örnek vereceksek 10-15 yıl, 20 yıl önceki üniversite sayısı, fakülte sayısıyla bir bugünü kıyaslayalım. Patlama yaşandı. Bu kadar sayıyı arzı arttırırsan ailelerin de gözünde benim çocuğum o diplomaları alsın madem. O kadar okuyor. Madem buralara gidebiliyor gitsin alsın onu tarzında bir düşünce de empoze edilmiş durumda. Yani bir örnek vermek gerekirse daha açıcı bir şekilde üniversiteler ne kadar çok üniversite açarsan o kadar daha alt eğitim başarılı, daha az başarılı insanlar üniversiteye gitmiş olacak ve daha az başarılı insanlar diploma sahibi olacak. Sonunda kaliteyi topyekun düşüreceksin. Yani senin dediğin senaryoda hem ailelere çocuğunuzu bilinçli bir şekilde eğitimine destek olun deyip hem de ailelere evet sizin çocuğunuz her diploma istese alır mesajını aynı anda verirsen sonra yarın öbür gün 4. sınıfta 5. sınıftaki bir öğretmen gelip o anneye mesela diyecek ki ya bu çocuk bunlarla çok ilgili değil. Bu alanlarda düşünmesek mi? Onun becerilerine uygun daha başka bir şey mi düşünsek dediği zaman annesi hayır benim çocuğum mühendis olacak. Sen ne anlarsın deyip başka öğretmeni verir muhtemelen çocuğunu. Politikalarda da böyle bir ters bence, durum var açıkçası benim gözümde.
Bence işte dediğim gibi ben şey olursa öğretmenle yakın bir ilişki kurabilirse ailesi yani bir şekilde güven duygusunu aşırabilirse ki dediğim gibi sürekli öğretmenin annesinden ya babasından çocuğuyla ilgilenmesini istemesi o iletişimi arttırabilir bence. Ve ben tam tersinden senin dediğin gibi olmaması için yani çocuğunun yani öğretmenin dediğinin dinlemesi, öğretmenin tavsiyesini çocuğun geleceğiyle ilgili dinlemesi için yani iletişimi arttırması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa evet tabii nasıl güveneceksin yani bir öğretmen bir tane birisi sana diyor ki hani ben küçükken hatırlıyorum benim öğretmen birçok veliyi sevmiyordu. Cidden sevmiyordu ama almıyorlardı ama sevmiyorlardı. Gelip kavga ettiklerini vesaire hepsini hatırlıyorum ben. Şimdi mesela o kişi çocuğuyla ilgili bir karar verecek olsa kan çıkartırlar bile belki o derece şey yani.
Evet, onu, ayrı bir...
evet iyi bir iletişimle belki çözülebilir diye düşünüyorum ama dediğin herkesin üniversite okuyacak kısmını yani ona yavaştan gelebiliriz. Yani biz bunu ailece yakın zamanda yaşadık, yeni taşındık ve yani ev sıfırdan yapıldı gibi. Evet sürekli ustalar gitti geldi ama yani bir işi iyi yapan ustayı bulmak artık çok zor yani çok mucize hatta yani hepsi işi iki seferde üç seferde yapan bir şeyleri doğru düzgün kesemeyen sonra gelip bir daha yapması falan doğru düzgün usta yok mesela bence şeyde bir talep vardır diye düşünüyorum yani ben böyle bakınca bir talep burada muhakkak vardır diye hatta soruyorum da işte masayı yapan marangoz mesela bir tane marangoz geldi yanında çocuk Afgan'dı 16 yaşında Afgan Türkiye'ye gelmiş yani Türkçe de öğrenmiş az çok da güzel öğreniyor işi götürüyor mesela onun yaptığı şeyi yapacak en başta motive olacak insan bulmamız lazım bence.
Ve yakında göç ile olan ilgili bölümümüzü de böylece reklamını yapmış olalım. Göçle ilgili bölüm yapacağız.
Yapacağız <evet. gülüyor>
Bu bir slogandır ya. Ara eleman yetişmiyor. Herkes mühendis oldu. Nerede teknikerler? Biraz iş buraya geldi. Sende biraz istatistik vardı aslında. Bununla ilgili sayılar karamsar değil. Anladığım kadarıyla. Meslek liseleri açısından.
Evet ben mesela şu an kişiye baktığımız zaman %30'un üzerinde yani meslek lisesinde eğitim gören nüfusumuz. Yani şöyle bir yanılgı vardı. Ben de bakmadan önce nüfusun %50'si ama tiplerde herhalde falan diye bir ön kabulüyle bakmıştım ama öyle değilmiş. Yani %30'un üzerindeymiş teknik lise meslek lisesi. İmam Hatip'te %8-9 civarında. Yani aslında üniversitelerin baktığın zaman sayısıyla ilgili bir sıkıntı yok. Liselerin sayısıyla ilgili bir sıkıntı yok gibi gözüküyor ama hani o meslek
lisesi. Mezunları...
Meslek ne iş yapıyor? Yani üniversiteye mi gitmeye çalışıyor? Ona tabii bakmak lazım. Şimdi her sene 1.4 milyon kişi yaklaşık mezun oluyor. Lise çağını bitiriyor. Üniversitelerin kontenjanı 600-700 binlerde falan. Yani daha fazla mıydı?
Daha bile fazla olabilir bu açık öğretim uzaktan eğitimler falan.
Yani %50'nin üzerinde olduğu kesin. Tabii bu olmaması lazım. Ortalama eğitim süresini arttıralım diyoruz ama zaten lise mezunu bile yüksek bir miktar şu an bizim için aslında.
Ya bir şu var. Birincisi benim bu müfredat kısmı ile ilgili hani müfredatı hafifletelim önerisini şu şekilde çevrilebilir. Hani dedik ya daha erken yaşta becerilere göre gidilsin. Sen artık 9 yıl 10 yıl eğitim almış birine eğitim hayatının ve hayatının geri kalanında hiç tenezzül edip bakmayacağı bilgileri verme artık ona. Temel bilgileri vermişsin. Biz ne görmüştük ya? Şey gördük. İşte biyolojik sistemler, hücre mekanizmaları, cartürt. Hani ben fen lisesindeyim. Hani hiç işime yaramadı da. Tıp okuyanların bir tek işine yaramıştır ki onların da pratikte yaramıyor aslında. Yani daha ayrıntılısını görüyorlar zaten. Onu daha erken yaşta temelleri verip daha sonraki yaşlarda sadece yani teknik lise ise teknik becerilere yönelen, işte bilim fen lisesi ise hadi daha üst düzey bu bir de metot öğreten, sorgulamayı öğreten sisteme dönmemiz lazım. Zaten bence ortalama 10-12 senede temel kavramayı, metot yürütmeyi, fikir yürütmeyi, çalışma metodunu bilmeyi birine verirsin bir insan. Başarılı ya da az başarılı bir şekilde verirsin. Ondan sonra da zaten işin ya mesleki eğitim kısmı ya da akademik kısmı geliyor. Bence üniversitelere fazla bir meslek kurumu, meslek kazandırma kurumuymuş yüklemesi yapılıyor Türkiye'de. Bu çok yanlış. Ama 1000 tane fakülte açarsan da İş buraya gelir. Fransa'da ben şeyi gözlemlemiştim. Fransa'da da eğitim sistemi üniversiteler konusunda muazzam değil. Orada da insanlar muzdarip. Çok fazla kaliteli okul özel okul çünkü. Devletin elinde kalan okullar pek kaliteli değil. Özellikle altyapı ve kaliteli hoca bulma konusunda. Ama birkaç köklü Fransız devlet okulu ve Grand École denilen hani kaliteli özel okullar iyi üniversiteleri oluştururken bir de bir çeşit üniversiteler var ki onlar da mesleğe yönelik okullar. Ya bilmiyorum biliyor musun? Fransa'da mesela mühendis olabilmen için diploman olmana gerek yok. Diploma kazanmana. Ama hani bu tarz kurumlara gidip diploma alarak o eğitimini almış olup yapıyorsun gibi. Hani mesleğe yönelik bir şeyler öğrenmiş oluyorsun. Bana bu daha mantıklı geliyor. Meslek kazandıracak kurum akademiyle ilişkisi yüksek olmalı ama akademinin asıl akademik kaygılarını daha üstte olması gerekli diye düşünüyorum. Çünkü o kendi içindeki muhafazakarlığını koruduğu zaman eğitim daha hızlı gelişiyor. Yani onların kazandırdığı bilimle sen zaten meslek alanını zenginleştiriyorsun, milli gelirini arttırıyorsun falan filan. Ben biraz daha hani o tepedeki elit eğitimi korumamız gerektiğine inanıyorum. Yani kimse kusura bakmasın. 2 kişiden, 2,5 kişiden birinin bir yerlere yerleştiği sistemden bir halt olmaz. Sadece fiyatlar düşer, işsizlik artar, kalite de artmaz, azalır.
Ya evet yani bu işin zaten çıkış noktasını yani herkes biliyor. Yani o Anadolu şehirlerine üniversite açalım, oraya öğrenci gelsin, işte oranın yerleşti kalkın falan. Yani aslında gerçekten temel motivasyon buydu. Bir de tabii sayılar üzerinden reklam yapılması seviliyor. İşte üniversite sayımızı 5'e katladık, 10'a katladık, 80'e katladık falan filan.
Mesela atıf sayını kaça katladın acaba? Bir de ona bakmak lazım. Rütbe alır gibi şey dağıtıyorsun, unvan dağıtıyorsun.
Ama şey bu arada yani atıf sayısı da çok iyi bir ölçüt değil aslında. Da bizim hocalarımız çok eleştiriyor. Çinliler falan böyle karşılıklı birbirlerini atıflayarak falan filan. Yapanlar da var.
En azından öyle yapılsın ya.
Değil mi? Keşke hocalarımız birilerini atıplasa falan.
Oturup iki satır yazıyor. Yani biz çok kaliteli hocalardan eğitim alıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Ben tanıştığım hocalardan memnunum ama internetten ne örnekler görüyoruz. Yani sadece aynı soyadına sahip olduğu için belli unvanları kazananlar var. Askeriye gibi. 3 yıl 4 yıl bekleyince unvan zaten geliyor sana. Kimse bakmıyor arasında. Geçen bir Twitter'da bir akademi sayfası var. Unuttum şimdi adını. O gösteriyordu. Bir akademisyenin hayatı boyuncaki ortalama şey sayısı, yazdığı makale sayısı yıllık. Doçentlik süreci başlamadan önce hızla yükseliyor. Doçentliği devam edip profesörlüğe geçene kadar da yatayda seyrediyor. Sonra hızla düşüyor. Ortalama bu yüksek olduğu kısımlarda 0.8 ile 1 arası. 0.6 ile 1 arası pardon. Yıllık yazdığı yazı, makale şey sayısı. Sayı bir ölçüt değildir ama hiç olmayınca gerçekten olmuyor.
Evet ben bir de şeyden konuşmaya yani çok şimdi maddi boyutlarına da geliyoruz.
O zaman benim bu bölümle ilgili anladığım önerimiz şu. Yani senden de o intibayı aldığım için biz bu işi daha çok ortaokul ve lisede halledip kimlerin yani meslek kazanımını oralarda yönlendiriyor olmamız lazım diye anlıyorum. Yani kafamızda öyle bir proje var.
Evet bir de şunu ekleyelim oraya. Yani insanlara kesinlikle ikinci şansın verilmesi lazım. Yani şimdi lise hocası bir tavsiyede bulunacak. Ona göre gidecek. Sonra üniversiteye gittiği zaman da hani bizde şu var. Hani bir yer tercih ettin. Allah gitti bitti artık. Hani yatay geçiş falan belli sayıda şey oluyor. Hı hı. Mesela hani orada da bir feedback şey olması lazım. Yani ilk seneki dersler de biraz ona göre bence düzenlenmesi lazım. Ben şöyle bakıyorum biz. Sen işletmecisin ben. Elektronikteyim hani bambaşka alanlardayız ama bizim bile birinci sınıf derslerimizin hatırlarsan %60-70'i aynıydı.
Evet.
Yani birinci sınıf eğitimi şey gibi yapılabilir aslında yani lise 5 gibi bir şeye üniversite döndürülebilir bence. Yani o geçiş
Sen de eğitimi uzattıkça uzatıyorsun.
Tabii dediğim gibi yani, üniversiteye gidenler için diyeyim tabii yani, herkes için değil de. Anladım. O kısım öyle yapılırsa yani, yok şey de daha iyi olur yani. Üniversiteye bir sene gidip sonra ya bu bana göre olmayacakmış diyenleri döndürmek açısından da daha rahat olabilir. Sonuçta o adam o işi bir şey yapmayacaksa üniversite okumasının zaman kaybı ülke içinde. Yani bugün birçok kişiye baktığın zaman diyor ben üniversite okudum da ne oldu diyor yani. Bir şey bir
keşke bilmem ne öyle bölümünü, bir istatistiğimiz olsaydı.
Evet yani bilmem ne bölümünü bitirdim ama yani sonunda gittim şu oldum. Ve hayır ve bu kişilerin birçoğu hani o olacağını tamam bilmeyenler olabilir. Yani ben en sonunda günün birinde şu olacaktım bilmediği için gitmiş olabilir, normal. Ama ben zaten liseden beri kurduğum hayal oydu. Üniversite okudum, sonra hayalin peşinden koştum. Yani o üniversite aradı, tamamen zaman kaybı oldu mesela, yani şey oldu.
Çünkü örgün eğitimi bir parçasıymış haline geldi üniversite. Yani üniversite diploması sahibi olmak sıradan bir olay. Gidiyorsun, liseden sonra üniversite okunur. Bu halde olursa o şey gibi, hani hayallerimi liseden sonra da yapabilirdim ama işte sanki zorunlu eğitim bir parçasıymış gibi üniversitede okudum. Adam desinler diye, yani tırnak içinde. Yani öyle bir algı var ya statü olarak da.
Evet, bu o zaman şeye geçmeden önce, mali kısımlara şeye geçmeden önce şunu konuşabiliriz. Şimdi günümüzde tabii o zaman üniversite ne kadar gerekli? Yani önceden daha rahat bir şekilde şey belliydi, yani toplumda ne kadar işçi lazım, ne kadar mühendis lazım. Mesela 1950'lerde, 60'larda biraz daha meslekler çok daha rahat tanımlanabilen haldeydi diyeyim. Yani ya da bu kadar sık değişmiyordu diyeyim. O zaman hakikaten bir anlamı vardı yani bir üniversite mezunu olmanın ve ona göre bir eğitim ya da alabiliyordunuz. Fiyatlar, şeyler çok değişmiyordu ama şimdi büyük bir içerik geniş havuzu var. Yani siz gerçekten kendinizi başka herhangi kaynaklardan geliştirebiliyorsunuz. O yüzden hani üniversite eğitimi ne kadar gerekli sorusu da buradan da tartışılabilir, açılabilir diye düşünüyorum. Yani gerekli olursa sonradan öğrenirsin kardeşim. Ve bunu bir diplomaya bağlamamak insanlar açısından da faydalı olabilir. Zaten biliyorsun Amerika'da eğitim ücretleri çok fazla olduğu için bu orada daha çok tartışılıyor. Yani bu paraya gerçekten değecek mi? Yani insanlar orada 10 yıl 15 yıllık borçlanıyorlar okuyabilmek için, üniversiteye gidebilmek için. O yatırım gerçekten değecek mi sorusu orada daha çok sorgulanıyor. Hani bizde git gitsin gibi mantık.
Bizim şimdiye kadar konuştuğumuz reform, revizyon adı verebileceğimiz şeyleri yapabilmemiz için bile iyi bir bütçe gerekiyor. Ama hani evet, yıllardan beri şu kadar harcama yaptık, bütçemizin şu kadar eğitim. Tamam, bizim çapraz sorgu ülkemizin milli eğitim bütçesi yüksek olsun da nerelere harcayalım? Binaya herhalde harcamayalım artık, yeter.
Şu an bizim milli eğitim bütçemizin gerçekten büyük bir kısmını öğretmen maaşları falan oluşturuyor. Yani açıkçası milli eğitim bütçemiz çok az. Başına düşen harcama konusunda 10 bin dolarların altındayız. Yani bu yani öyle kıyaslamak gerekirse İskandinav ülkelerinde falan 80 bin 90 bin doların üzerinde.
Şeyi konuşmuştuk, bizim gibi gelir seviyesi belki bizden bile daha düşük olan Macaristan'ın bizden çok harcama oranı varmış mesela.
Öğretmenlerimize bir de bu kadar para ödememize rağmen nasıl bir sonuç alıyoruz onu da bence sorgulamak lazım. Ben bu bütçenin bir önemli kısmının öğretmen eğitimine ayrılması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Yani benim ilkokul hocam mesela yaşlıydı. Yani nereden baksam 30 senelik falandı mesela eğitim şey. Şimdi 30 sene içerisinde onun tecrübesinden, kendi tecrübesinden başka hani dünyadan aldığı ne vardı çok emin değilim gerçekten. Yani ben öğrencileri biraz hani vizyon yüklemesi açısından bir öğretmenlerin bilgilendirilmesi. Şimdi sen bana belki şey yapacaksın ama en azından böyle hani o seminer diye sürekli öğretmenleri çağırıyorlar ya, onlar da gerçekten dişe dokunur bir şey yapılması.
Onların yalandan yapılıyor olmaması.
Gidip öğretmenlerin odasına sadece çay içmemeli. Ders işte ben burada yani çok öğretmenlerin ayırdığı vakti çok saygı duyuyorum ama zaten okula gidiyorlar ve çay içiyorlar o seminer kısmında. Yani onların vaktinden giden bir şey değil. Sadece mesela o anlar daha verimli olabilir bir şekilde.
Yani ben açıkçası benim annem öğretmen. Hatta bu yayını yapacağımız zaman anneme dedim ki eğitim konuşacağız. Senin sektörün. Bana dedik öğretmen maaşlarını konuşun.
Şimdi o da
problem,
bir konu.
Problem şu ki ya tabii gönül ister ki her sektör geçinebileceği iyi geçinmenin bile üstünde maaş kazansın ama realistik olmamıza da fayda var. Annem inşallah dinlemez bu kısmı. Şöyle bir problem var. Herhangi bir, özellikle devlet okulları için söylüyorum bunu, devlet kurumu bir memuriyet ile bir yere gelmiş kişi kendini geliştirmiyor. Ona bir challenge bile sunulmuyor. İş garantisi var. Yani maaşı yatıyor düzenli. Performansını, yani gerçekten şahit olduğumuz şeyler olduğunu için söylüyorum. Minimum düzeyde, yani o işi sürdürebilecek minimum seviyelerinde tutup kendini geliştirmeden meslek hayatını başlatıp bitirebiliyor. Bu böyle olmaz. Şimdi iş garantisi falan dedim, insanlara daha kapitalist savlar ürettiğimi düşünecekler ama gerçekçi olmakta fayda var. Sen bir eğitimci çok önemlidir. Çünkü atıyorum bir öğretmen geri geliyor 100-150 insanın hayatına dokunuyor. Sen bunun her yıl, her 2-3 yılda bir kendini geliştirdiğini test etmen lazım. Kendini geliştirmesine destek vermen lazım. Yani diğer devlet kurumlarında da bunu yapman lazım ama öğretmenin daha dinamik bir hayatı var. Çünkü bilim değişiyor. 10 yıl önce konuştuğumuz şeylerin birçoğu belki de saçmalığa dönüşüyor. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle devlet okullarında bunun olmamasının en büyük sebebinde klasik devlet memuriyeti rahatlığı olduğunu düşünmekteyim.
Evet, ben hani eğitimle alakası olmayan birisinin YouTube'da ürettiği içeriğin yani %1'i kadar hani şeyde lisede bile öğretmenimden almadım mesela. Yani o kadar hani bunlar böyle oluyormuş falan diyen yani dünyaya dair herhangi bir şey gerçekten ben almamıştım. Pandemi döneminde de şu ortaya çıktı. Öğretmenlerimiz çoğu bilgisayar kullanmasını bilmiyordu. Gerçekten bilmiyordu. Çünkü öğrenmesine gerek yoktu belki. Sen de belki şey yapmışsındır, çoğu öğretmen çocukları bu dönemde şey oldu ya. Evin içinde canlı IT support olarak yani.
Çok ilgilenemedim.
O bile bence biraz işin arkadaşı arası olduğunu gösteriyor yani.
Tabii yalnız onlara da çok haksızlık yapmayalım şimdi şu açıdan. Yani bir dediğimiz gibi kaliteli eğitim veriyor da onlar mı almıyor? Seminerler için söylüyorum bunu. İkincisi ve önemli noktası onlara ne kadar otorite veriliyor ki? Onlara ne kadar otonomi veriliyor? Daha doğru olması gerekirse. Hani zaten yoğun bir müfredatta şunu da öğret, şunu da öğret, şunu da öğret, şunu da test et falan filan. Hani mesela bir tane atıyorum fizik hocası seni laboratuvara indirip deney yapmaya ders vaktini ayırabilecek seviyede mi?
Yok işte. Evet.
Yani yeri geliyor.
Labımız ders vardı, kullanmıyorduk.
Çünkü bir şey söyleyeceğim. Gerçekten hocam kullanmak istese, okulun kaynakları buna el verse bile vakit yok. O yoğun müfredatın altında yetiştirmesi gereken bir ton şey. Ya bak, benim geçen canım sıkan nokta. Annem halen sınıf defteri dolduruyor. Bu ne ya? Çağ dışı çağ dışı bürokratik işlemlerle yoruyorsunuz bu insanları. İnternet çıkalı kaç sene oldu? Her şey e-devlet diye muazzam bir uygulama var. Ama bir yandan da böyle saçma sapan defter bürokrasisi var. Yani anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum.
Dediğim gibi bu öğretmenin eğitimi bir kısmı. Öğretmenin maaşı da keşke yükselebilse. Yani ben onu da şundan dolayı destekliyorum. Bir şekilde belki daha yani önemli kişiler, daha başarılı insanlar öğretmen olmaya teşvik olmuş olur. Yani teşvik edilmiş olur.
Evet, ben o mesela öğretmenin idealist olmaması durumu da var. Yani gerçekçi olmakta fayda var. Daha iyi yerleri yazabilen insanlar gidip eğitim fakültesi yazmıyor. Neden? Çünkü şartları sıkıntılı. Mezun olduktan sonra sana vaat ettiği şeyler...
Atanamama riskim var.
Mesela. Atansan da hani hayatını çok üst perdeden geçirdiğini söyleyemeyiz hani gelir seviyelerine bakacak olursa.
Evet, yani kendini öne çıkarabileceğin bir meslek değil. Dediğin gibi yani kapağı atayım, gerisi şey olsun şey de oluyor biraz tabii doğal olarak. Ne kadar yani hevesli oluyor o da tartışılır. Burada bir öneri alalım o zaman.
O zaman bu aşamada da hani paramızı nereye harcayacağımız kısımda da gerçekten altyapıya, IT'ye harcamalarda bence hiçbir sıkıntı yok. Nur için de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Bizim sıkıntımız insan eğitimi. Yani eğitimciye eğitmek, eğitimciyi motive etmek. Biz yine parayı bu yönlere harcamaya harcayacağımızı düşünüyoruz. Hani şey gibi oldu şimdi. Sanki seçim vaadi veriyormuşuz gibi. Öğretmen maaşlarına zam yapacağız. Memurlar ev araba alacak falan.
Şunu da söyleyeyim. Hani herkese bedava gigabyte internet falan filan gibi değil de herkesin evinde en azından uygun bir fiyata internete erişimi olması ve
uygun fiyata ve hızlı olması. Hızlı.
Çökmeyen yani gerçekten sabit bir internete sahip olması da önemli bence de.
Daha başka bir altyapı problemi sadece eğitimin değil genel olarak.
Evet, eğitim haricinde bir problem.
Şimdi bu Zoom kullanımında Ayyuka çıktı, işin ne düzeyde olduğu ama iyi ki de Ayyuka çıkmış yani bir yerden anlaşılması gerekiyordu. Çok yavaş internet hani.
Tabii,
Turkcell'in kendi LTE'si Turkcell Super Online'ın fiber optiğinden daha hızlı. Bu mantıklı değil.
Aynı 80'li yıllardaki işte bu hani her köye elektrik götürme muhabbeti gibi şu an çağımızın ihtiyacı var. O internet mesela şu an herkesin tabii internete yani ulaşılabilir olmasını sağlayıp bu işi kapatmamız lazım.
Doğru yani durumu olmayan insanlar hani bilgisayar almak durumunda olan insanlar alt gelir grubundaki insanlar falan oldu. Aldılar bilgisayarlarını yani haberlerde görüyoruz saçma sapan yerlerden çekiyor. Mobil veri bağlanıyorlar abuk sabuk yerlerden o da sıkıntılı. Hani adam bilgisayarını almış her şeyini yapmış internetin kendisi yok.
Bir diğer vaadimiz yani bunu sağlayacağız.
Biz iktidar geldiğimizde. Güzel. Arada bu tarz bölümler yapalım. Öyle ben eğleniyorum.
Şeyden biraz konuşalım. Bayağı doldu ama bu eğitimdeki son dönemdeki en önemli değişimlerden biri de giderek artan özelleşme oranı. Aslında o kadar da fazla değil sandığımız kadar. Şu an özel okula giden öğrencilerin oranı %9. Ama geçmişe göre baktığınız zaman çok çok yüksek. Yani 20-30 yıl öncesinde bir fabrikatörün oğlu da o mahallenin hani evsiz şey bir insanın oğlu da aynı okula gidiyordu. Bu biraz değişmeye başlıyor. Senin yorumunu alarak ben başlayayım. Destekliyor musun? Nasıl?
Özel okul düzenli mi?
Evet, evet, evet. Teşvik yani. Benim, evet, şu an teşvik ediyor yani.
Sen benim serbest piyasayla ilgili görüşlerimi çok iyi biliyorsun. Satalım, onu da satalım. Biraz Besim Timuk gibi konuşacağım ama. Regülasyonun çok iyi olduğu bir düzende özel okulların daha çok ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum ama şimdiki özel okullar dershane mantığıyla işliyorlar. Test sınavında ne kadar doğru daha fazla yapacağınla ilgili hani o kolej havası yok hiçbirinde artık. Hani bir dönemin senin dedin ya herkesin gidemediği okullar gibi. Ayağa düşmüş durumda. Ayağa düşmesi fiyat anlamında çok iyi bir şey. Fırsat eşitliğini destekler ama kalite anlamında ayağa düşmüş durumda. Regülasyonun çok iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum ama devlet okullarının her türlü önüne geçtiklerine inanıyorum. Yani devlet okullarına durum hiç iç açıcı değil.
Şimdi evet burada ama benim kafamı kurcalayan asıl soru. Yani bu insanları sonrasında aynı sınava sokuyorsun. Yani benim temel görüşüm eğitimde şu. Bitlis'teki bir tane çocuk da rahatlıkla şeyi kazanabilmeli. Çalıştığı takdirde bundan emin olmamız lazım şekilde. Şimdi aynı sınava sokuyoruz özel o eğitim almış insanla o kişiyi. Böyle okul puanı ekleniyor falan tabii muhabbetleri de var. O konuda bir dezavantaj oluyor mesela bu kaldırılabilir.
O zaten bir saçmalık ya. Ben özel okul mezunuyum. Ben özellikle ilkokulda benim notlarımın nasıl girildiğini biliyorum. Hiç hoş değil.
O bir etkiliyor. Ben de hep devlet okulundaydım. Evet yani da hep geri yattı beni sınavlarda.
Maalesef ya, bu bir gerçek ama realite bu.
Evet.
Ben senin dediğinden yani şunu çıkarıyorum. Ya mesela Batı, Doğu daha az gelişmiş, kaynaklara daha az ulaşabilen, daha az üretebilen bir yer. Batı'da tam tersi. Batı'da özel sektör, özel okullar, özel eğitim kurumları iyi bir regülasyonla desteklenip devletin buralara devlet okullarını yapmak, yönetmek için harcadığı paralar, Doğu'da şimdi gidip özel okul açan adam çok zor bulursun. Kim ona zaten para, müşteri bulamaz o. Orada devlet okullarını daha devreyi yükseltecek hale getirecek şekilde ilerletebilirsin.
Yani şimdi, ben o şey süresini evet başarılı buluyorum o yüzden. Hani özel okula destek verilsin. O yüzden hani devlet okullarındaki şey azalsın, yoğunluk azalsın kısmını destekliyorum ama devlet okullarındaki eğitim düzeyini de muhakkak özel okullarla yarışmaya çalışması lazım. Yani tamam her şekilde tabii yarışamaz. Mesela onların sınıfı 10 kişi olur, bunların sınıfı 30 kişi olur. Öyle bir dezavantajla başlar ama kaynak konusunda mesela onlar bu kitabı kullanıyorsa devlet okulda o kitabı kullanması lazım. Mesela bunu devlet okulunda sağlaması lazım. Hani özel okulun getirdiği şey hani belki biraz daha iyi nezih ailelerden yetişmiş çocuklar belki olsun çevrende. Tuvaletleri, kantinleri falan daha güvenli olsun. Şeyde hocaları belki biraz daha iyi olsun ama o kadar da fark etmesin mesela. Bence öyle olmaz.
Ben yine problemi zihniyette görüyorum. Bugün kaç tane devlet kurumuna örnek verebilirsin özel sektörle iyi bir rekabet ortamında ayakta kalabilecek?
Korkunç
eğitimde
yani. Şu anki
eğitimde de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum yani devletin nasıl bir düzgün rekabet ortamında fabrikaları pek hayatta kalacak gibi işlemiyorsa batıyorsa aynı şekilde devlet okulları da batmaya mecbur. Kaderi bu şekilde işliyor. Çünkü dediğim gibi hani o zihniyet, o memur kafasından çıkaramama, öğretmenlerini doğru düzgün eğitememe, geliştirememe hepsi örnek. Yani ne kadar yani çok leş durumda olan devlet okulları var büyük şehirlerin orta yerlerinde yani.
Evet.
Devletin o hantal mekanizması, bürokratik mekanizması o kadar kötü ki yani buralara ulaşamaz onun reformları veya senin iyileştirmek istediğin problemler.
Bir de şu sağlanabilir diye düşünüyorum. Hani bu özel okullar mesela atıyorum bir sınıfını burslu alması zorunlu yapılabilir mesela.
Belki bak regülasyon şey budur mesela.
Evet. Yani o devlet okullarındaki öğrenciler için de mesela atıyorum 8. sınıfın sonuna kadar bir çalışma motivasyonu olabilir. Yani iyi yaparsam şuranın bursuz, özel okulun bursuz sınıfına gidebilirim.
Bu muazzam zaten. Şey bu çok doğru. Ya hatta devlet şunu da yapabilir ya. O yani kaç kişi o kontenjandan yararlanacaksa o kadar devlet okulunu kapatacağı için hani gerek kalmayacağı için o kadar sınıfa. Oralardan harcayacağı maliyeti özel okula teşvik olarak da verebilir. Yani bu çok basit. Hani bunu 2 dakikada biz bile dizayn edebiliriz sistem. Yani bir binayı işletmek mi daha zor yoksa bir okula bir sınıf açtırtmak için verilecek para mı daha zor? Zaten ortadadır hesap kitap.
Yani evet. Yani özetleyecek olursak yani bu şu anki gidişat aslında konuştuklarımızı destekleyen nitelikte. Yani devlet okullarını daha kaliteli hale getirmek için ne bileyim mesela sınıflardaki ortalama nüfus gerçekten azaldı mesela. Hani yapabilirsiniz zaten. Mesela önceden istemeseniz de sınıfta 60 kişi olacak diye. 60 kişiye tamam. Zaten çoğu şey baştan gitti. Ama şu an zaten işte özel okula yönlendirdiniz. Nüfus artışı azaldı falan derken.
Sayı olarak hoca da buluyorsun. Doğuda hoca yok diye bir durum yok.
Evet yani o tarz şeyleri aşmışsın artık. Biraz daha şeye yönelebilirsin bence de. bu işi nasıl, bunların arasındaki rekabeti nasıl sağlarız, nasıl devlet okullarını destekleyebiliriz, ortasını nasıl bulabiliriz kısmına bence de eğilinirse daha verimli bir iş çıkar.
Evet, yavaştan kapatalım diye düşünüyorum. Süremiz de uzadı. Biz eğitimden ne kadar dolmuşsak şikayet et bitmez bizim için. Konuşuruz ama bence yapıcı olduk. Elimizden bölümü geldiğince çözüm de ürettiğimizi düşünüyorum.
Evet, YouTube'a geçeceğimiz zaman, ki evet geçeceğiz. Yani hepsini yüklediğimiz zaman bu bölümü bence ayrıca yapmalıyız. İnsanların da yorumlarını almalıyız.
Aynen. Bizim evet yakında bir YouTube'a görüntülü bir şekilde bizleri görebileceğiniz bir şekilde geçme planımız var. Derdimiz sadece evet 6-7 aylık bir yayın serüvenimizin sonunda daha da popüler olma hırsına büründük. Bunun YouTube'da mümkün olduğuna inandık.
Hem para falan değil.
Hem para falan. Ya bir de şimdi şu var mesela, biz kaydı yapalı 2 hafta oldu. Bir önceki kaydı yayınlayalı. İşte biz bu işlerden bir şey kazanmadığımız için bir yerden sonra önceliğimiz haline gelmiyor. Belki YouTube bize bu hırsı verir diye umarak oralara da bir bakalım nasıl oluyormuş. İnşallah güzel olur. Evet, bu bölümde eğitimi konuştuk. Eğitimle ilgili bizim sorun gördüğümüz, diğer ülkelerin gelişmiş eğitim anlamında ülkelerin aşmış olduğu, bizim aşamadığımız sorunları masaya yatırmaya çalıştık. Öğretmenlerin kendini, eğitimcilerin eğitiminden tutun, kullardaki harcamaların ne yönde olması gerektiği ile ilgili, lise eğitiminin nasıl, müfredatının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili. Bence yapıcı bir şekilde politikada yaptığımıza inanıyorum eğitim anlamında. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bizleriniz için teşekkür ederiz.